günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz diyor Romalılar 6. bölüm 18. ayette. Evet, Romalılardan yorumu sürdürüyorum. Özgür kılındık. Yani bizim iman hayatımızı, yaşamamızı olanaklı kılmıştır bu. Bu günahın ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz diyor. Ne güzel. Eskiden günahın kölesi olanlar sevinç getirici habere boyun eğerek günahtan özgür kılınır. Eski efendisinden özgür oldu artık. Yani günaha kölelik etmekten özgür oldu. Ama başıboş kalamaz. Yeni bir efendiye bağlanması gerekir. Bu yeni efendi kimdir? Doğruluktur. Eskiden günah işlemek zorunda olan kişi artık doğruluk işlemek zorundadır. Kayra çok ilginç bir etkiye sahiptir. Günahın kölelerini doğruluk kölelerine dönüştürür. Bu sorunu kavramak zordur. Ayet 19'da Pavlos bu yönden soru soran kişiye hak veriyor. Doğal yapınızın güçsüzlüğü yüzünden insansal ölçülere göre konuşuyorum diyor. Doğal insanın aklı bu gerçekleri anlamakta zorluk çektiğinden bu efendi köle benzetmesini kullanıyor. Aynı konu üzerinde bölüm 5 ayet 6'yı açıklarken durmuştuk. Günahın efendiliği altındayken ne yapardınız? Bir vakitler bedeninizin parçalarını nasıl iğrençliğe, bir kötülükten başka kötülüğe köle olarak sundunuzsa, şimdi de kutsallığa yükselten doğruluğun köleleri olarak sunun diyor. Bedeninizin parçalarını iğrençliğe veriyordunuz o zamanlar. Düşüncel, evet, aklınızı, gözlerinizi, dilinizi, ellerinizi, ayaklarınızı bir kötülükten başka kötülüğe verirdiniz. İğrençliğe, kötülüğe köleydiniz. Bunu eskiden yaptığınız gibi kayra altında, inayet altında olduğunuz şimdiki ortamda bedeninizin parçalarını doğruluğun köleleri olarak sunun. Doğruluk da sizi kutsallığa yükseltecektir. Doğrulukla donatılmak, doğru sayılmaktan sonra Tanrı'ya büsbütün ayrılmış kutsal yaşam sürmek demektir. İmanlı, değerli dostum, iman eder etmez Tanrı tarafından doğru kişi olarak ilan edilir, doğru sayılır. Doğru kılınır Tanrı'nın önünde. Tanrı'yla doğru bir ilişkiye girer. Bundan sonra o doğruluğun etkisinde günlük hayatının ayrıntılarında kutsal yaşam sürecek. Bu kutsal yaşam sürmesi hayat boyu süren bir gelişimdir. Doğruluk temeldir ve kutsallık o temelin üzerine kurduğumuz yapıdır. Kendimizi doğruluğun köleleri olarak sunarsak hayatımızda kutsallık ürünleri yetişecektir. Doğal yapınızın güçsüzlüğü yüzünden insansal ölçülere göre konuşuyorum diyor Pavlos. Sanıyorum Pavlos burada neden köleler sözcüğünü kullandığını açıklamaktadır. Son ayette bunu kullandığından ötürü özür diler gibidir. Roma İmparatorluğunda kölelik yaygın bir şeydi. Roma İmparatorluğunda yaşayan 120 milyon kişinin yarısı köleydi. Filoman'a mektup özgürlüğün çok değerli bir şey olduğunu ve ele geçirilmesinin çok zor olduğunu göstermektedir bize. Şimdi Pavlos, insan ölçüleri diye tanımladığı bildik bir mecaz kullanıyor. Vahiy dışı konuştuğunu söylemek istemiyor. Anlayacağımız bir şekilde konuşuyor. Ve bu insansal ölçülere göre gerçekten köleler olduğumuzu anlayacağız. Rab, Ferisilere sizler günahın kölelerisiniz dediği zaman onlar bunu anlamışlardı. Yani Rab İsa Mesih o zamanın din adamlarına sizler günahın kölelerisiniz dediğinde onlar anlamışlardı. Rab İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak demişti. Onlar da biz İbrahim'in soyundanız, hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun diye itiraz etmişlerdi. İsa size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir diye yanıt vermişti onlara. Günümüzde günaha köle olan o kadar çok insan vardır ki, düzenin kurallarına baş kaldıran, uyuşturucu ve alkol tarafından mahvolan binlerce gençlerimizin durumu bir hüzün vericidir. Birçok kuralları olan bir gruptan kurtulabilirsiniz ama eğer Mesih'e dönmezseniz tavadan ateşe atlıyor olabilirsiniz. Günümüz kültüründe olup bitenler insanlık tarihinin en üzücü şeylerinden biridir. Rabbi İsa Mesih, günah işleyen bir kimse günahın kölesidir der. Ayet 20'de, çünkü sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz diyor. Günah bize efendi olduğu zaman, biz günaha köle olduğumuz zaman doğruluktan özgürdük. Doğruluk işleyemezdik. Doğrulukla ilişkimiz yoktu yani. Başka deyişle o zaman Mesih'e hizmet etmeyi düşünmüyordunuz. Bununla ilgilenmiyordunuz. Ondan özgürdünüz. Şu anda utanç duyduğunuz şeylerden o dönemde sanki ne ürün topladınız. Onların sonucu ölümdür diyor Pavlos Romalılar 6 ayet 21'de. Mesih'ten özgür olmakla kalmıyor, aynı zamanda ürün de vermiyordunuz. Hayatınızda bir ürün yoktu. İstediğiniz gibi hareket ettiniz. Tek meyveniz, yani hayatınızın çıkardığı ürün utançtı. Aslında gerçek özgürlük değil, ruhsattı. Eski yaşandığınıza dönmeyi istiyor musunuz? Tanrı'nın çocuğuyla şeytanın çocuğu arasındaki fark, şeytanın çocuğunun şeytanın yapılmasını istediği şeyleri yapmaktan zevk almasıdır. Ama Tanrı çocuğu için bunlar çok üzücü şeylerdir. Yani hiçbir zaman işlediği günahtan zevk almaz. Günaha düşebilir ama günaha düştüğü an bir an önce bu günahtan kurtulmak yollarını arar. Ama şimdi günahtan özgür kılındınız diyor Pavlos Romalılar 6:22'de. Tanrı'nın kölesi oldunuz. Bundan topladığınız ürün yaşam kutsallığıdır. Sonucu ise sonsuz yaşamdır. Şimdi imanlıların önüne Tanrı'nın köleleri olduklarının altın ve mutlu umudunu koyuyor. Ölüme götüren günahtan özgür kılınmışlardır ve sonsuzluğa kadar kalıcı olacak meyveleri olabilir. Burada sonsuz yaşam ölümle kıyaslanmıştır. Şimdi Pavlos bu bölümü 23. ayetle bitiriyor. Çünkü günahın karşılığı ölümdür. Tanrı'nın bağışı ise Rabbimiz Mesih ise aracılığıyla sonsuz yaşamdır. Şeytan maaş katibidir ve size ödemeyi mutlaka yapacaktır. Eğer onun için çalışırsanız günahın ücreti ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşamdır. Bu günahın ücreti ölüm sözü basit gelebilir. Ama bu aslında sonsuza dek Tanrı'dan kopmak, cehenneme atılmak demektir. Budur ölüm. Ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşam. Bu da sonsuza dek cennette olmak demektir. Bu armağanı insan imanla alır. İmanla kurtuldunuz diyor. İmanla yaşamanız gerekmektedir. Her an imanla yürümeniz gerekmektedir. Kendi kendinizi kurtaramadığınız gibi Tanrı için kendi başınıza yaşayamazsınız. Sürekli olarak Rabbe bağlılık, ruhun gücüyle Rabbise Mesih'e bakış gerektirir. Şimdi son 3 ayetin yani 21, 22 ve 23. ayetlerin bir özetini vererek bu bölümü kapayayım. Geriye bakıyoruz ve utanç duyuyoruz eski hayatımızdan. O yaşamın Rab için hiç ürün getirmediğini görüyoruz. Ancak ölüm getiriyordu. Ölüm, Tanrı'dan ayrılık sonsuza dek cehenneme atılmak demektir. Bedenin ölümden sonra cehennemde Tanrı'dan sonsuz ayrılması demektir bu. Ama şimdi günahtan özgür kılındınız. Tanrı'nın kölesi oldunuz. Bundan topladığınız ürün yaşam kutsallığıdır. Sonucu ise sonsuz yaşamdır. Kayra aracılığıyla eski efendimizden özgür kılındık. Onun buyruklarına uymak zorunda değiliz. Günahtan özgür kılındık. onun etkisi, yani günahın, şeytanın artık etkisi altında değiliz. Hamdolsun yeni bir Efendimiz vardır. Bu Rabbimiz İsa Mesih'tir. Elçi Pavlos ilginç bir yoldan açıklamasını sürdürmüştür. Efendi olarak günahın karşısına koyduğu ilk efendi söz dinleyicilikti. İkincisi doğruluktu. Bu ayette üçüncü olarak Tanrı'dır. Bunda belirli bir mantık vardır. Tanrı'nın öğretisine boyun eğerek söz dinleyiciliğin kölesi oluyor imana gelen kişi. Bu da imanlıyı doğruluğa ulaştırır. Doğruluk Tanrı'yla doğru bir ilişkide bulunmak demektir. Böylece imanlı Tanrı'ya kavuşturulmuş olur. Tanrı'nın kölesi olduk. Onun sözünü dinliyoruz. Onun buyruğuna uyuyoruz, boyun eğiyoruz. Bu yolla hayatımız ürün getiriyor. Bu ürün kutsal yaşamdır. Utanç yerine Tanrı'yı hoşnut etmenin sevinci, Tanrı'ya ayrılmış yaşamın esenliğidir. Kutsal yaşamın sonucu kötülüğün sonucunun tam tersidir. Sonsuz ölüm yerine sonsuz hayat. Tanrı'nın sevgisi bize ne bol iyilikler armağan etmiştir. Son olarak da çünkü günahın karşılığı ölümdür diyor. Ama İsa Mesih aracılığıyla Tanrı bize sonsuz yaşam veriyor. Ruhsal yasaya göre günahın hak karşılığı ölümdür. İnayete göre Tanrı hak etmediğimiz armağanı olan sonsuz yaşamı bize veriyor. Tanrı'nın bağışı kayradan kaynaklanan armağandır. Kelimenin anlamı budur. Kayra ya da inayet günah işlemek için bir açık davetiye değildir. İnayet kutsallık getirir günahlı insanlara ve onları sonsuz yaşama kavuşturur. Kayra düzeninde yepyeni bir ilişkiye kavuştuk. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın affına sahip olduk. Bu bağış sonsuz hayattır. Eski yaşamımız ölüm getiriyordu. Yeni yaşamımız doğruluk ürünleri ve sonsuz yaşam getiriyor. Biz artık doğruluğun köleleriyiz. Bu durumda günah işleme isteği kırılıyor bizde. Ha bu demek değildir ki artık günah işlemeyeceğiz. Hayır, eski Adem sürekli olarak günah işlemeye devam ediyor ve bu alanda çaba harcıyor. Ama biz genel olarak artık o günaha, o günahın efendisine boyun eğmek zorunda değiliz. Tam tersine Rabbe hizmet etmekten sevinç duyuyoruz. Çünkü Rabbi seviyoruz. Tanrı'yı seviyoruz. Onun sevgisi yaşamımızı etkiliyor. Bunun için bir imanlının Tanrı'nın kayrasının çoğalması için günah işlemek istemesi anlamsız bir şeydir. Zaten bu mümkün değildir. Tanrı'nın bu kayrasını anlayan bir kimse zaten hiçbir zaman böyle bir şey düşünmez, düşünemez. Böylece soru soran kişinin bilgisizliği ortaya çıkıyor. Bu arada böyle sorular soran kişiye bu konuyu anlatmanın zorluğu beliriyor. Soru soran kişi günahın kölesidir. Günahın kölesi olduğu için günah işlemek istiyor. Bütün aklı, fikri, düşüncesi günah işlemektir. Günahlı benliği onu oraya zorluyor. Ama günahtan özgür olan biz imanlılar Mesih'le birleştik ve günaha karşı ilgimiz kalmadı. Bir an için günaha düştüğümüzde hemen bizde olan Tanrı'nın ruhu bizi rahatsız ediyor. Üzülüyoruz ve bir an önce bundan kurtulmak istiyoruz. Eskiden çok rahat ediyorduk bir bakımdan. Gerçi günah sonradan kendine göre zorluklar getiriyordu ama yine de günahta oldukça rahat ediyorduk. Ama şimdi imanlı olarak günahta asla rahat edemiyoruz. Ancak doğrulukta rahat ediyoruz. Doğrulukta o huzura kavuşuyoruz. Rab ile olan ilişkimizde rahat ediyoruz. Bu nedenle böyle bir soru sormak akılsızlıktır. Kesin kurtuluşun sonuçları ne yücedir? İman yaşamında ilerledikçe imanlı bunlarla gitgide daha çok seviniyor. Ne güzel yaşam. Günahtan özgür Tanrı'ya bağlı bir yaşam. Böylece iman etmemizin getirdiği etkin sonuçlarını gözden geçirelim. Ölümde gömüldük. Eski ilişkimiz kesildi. Mesih'e vaftiz edildik. Onun ölümü yani Mesih'in ölümü ve dirilişiyle birleştik. Onun yaşam bağlılığında bulunuyoruz. Bunun sonucunda da Mesih'in güzel yaşamı tarafından etkileneceğiz. Kendimizi tekrar ruhsal yasanın altına koymayalım ve bu yeni yaşam yolundayken, evet, Rabbin izlerinden, Rabbin yolundan gidelim. O doğruluk yolundan yürüyelim. Ruhsal yasa bizi yeniden köleliğe getirecekti. Kayranın iyiliklerinde yaşayalım. Bu iyiliklerden yararlanalım. Çünkü kayranın getirdiği iyilik özgürlüktür, esenliktir, barıştır. Bunlarla sevinelim. İman hayatımızı bir şeriat olarak kabul edersek sevinç bulamayız. Yeniden köleliğe gireceğiz ama sevinçle Tanrı için yaşarsak doğruluk ürünlerini toplayacağız. Yaşamımız anlamlı ve doyurucu olacak. Tanrı da bizimle sevinç bulacaktır. Şimdi Romalılar 7. bölüme geldik. Bölüm 7'nin ilk 6 ayeti 6. bölüme bağlanıyor. Bölüm 7, ayet 7 ile başlaması gerekir aslında. İlk 6 ayette bölüm 6'da çekişen kişinin sorduğu soruya verdiği cevabı sonuca bağlamaktadır Elçi Pavlus. Bölüm 6'nın sonunda daha cevabını bitirmemişti. Bölüm 6'da imanlının günah işlemeyi sürdürmek istemesinin olanaksız olduğunu belirtiyor. İmanlı günahtan özgür, doğruluğa, Tanrı'ya köle olmuştur. Bölüm 6'da imanlının günahla olan eski ve yeni ilişkisi anlatılıyordu ama çekişen kişinin sorusu ruhsal yasanın önemine değiniyordu. Kutsallaştırma konusu potansiyel kutsallaştırmadan söz edilen 5. bölümün sonlarında başlamıştı. Daha sonra 6. bölümde konumsal kutsallaştırmayı, yani ölümü ve dirilişinde Mesih'le özdeşleşmeyi gördük. Buna güvenmeli, kendimizi ona sunmalı ve iman hayatını bizim aracılığımızla yaşaması için ona güvenmeliyiz. Şimdi önümüzdeki bölümde iki konu bulunmaktadır. 1. Kurtulmuş bir canın prangaları ve 2. Kurtulmuş bir canın mücadeleleri. Yasa imanlının hayatında kutsallaştırmayı gerçekleştiremez. Onu sadece prangalar. İmanlı yeni yaratılışının arzularına bağımlı olarak kendi hayatında kutsallaştırma geliştiremez. Mesih için yaşamayı istediğinizi söylemek sizi hiçbir yere getiremez. Diri Mesih'le, yaşayan Mesih'le birleştiğinizin bilincinde olarak kendinizi ona sunmanız gerekmektedir. Bu bölümün önemi yeterince vurgulanamaz. Aslında Romalılar 7. bölümün etrafında dolaşmamız ve orada yaşamamız gerekir. Romalılar 7. bölüme geçmemiz gerekmektedir. Birkaç yıl boyunca ben de aynı felsefeyi öğretmiştim ama şimdi uzun zamandır vaizlik yapıyorum ve Romalılar 7. bölümü kaçırmamamız gerektiğinin sonucuna vardım. Ben imanlıların bir an önce Romalılar 7. bölüme gelmelerini söylerim. Çünkü 7. bölüme giren kişi 8. bölüme de girecektir. 8. bölüme giden yolun 7. bölüm aracılığıyla olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse bu çoğumuzun gittiği yoldur. 7. bölümün etrafında dolaşmamalısınız. Çünkü eğer bunu yaparsanız direkt yolda değilsinizdir. Bu da bana kısa bir ezgiyi hatırlatıyor. Şöyle diyor bu ezgi: yukarıda kutsallarla sevgi içerisinde yaşamak ne kadar görkemli bir şey olacak. Ama yeryüzünde tanıdığım kutsallarla birlikte olmak, bu bambaşka bir hikayedir. Bu kurtulmuş canın mücadelesinde inanlı erişip bir saman tanesini yakalar. Bazen bu saman çöpü Musa'nın yasasıdır. Ve imanlı kavramış olduğu şeyin saman çöpü değil, bir can yeleği bile değil, aslında bir torba dolusu çimento olduğunu ve kendisini aşağıya çektiğini görür. Bu şekilde yaşayamaz. Bunun sonucu olarak çok sayıda kutsal, yani Mesih imanlısı yenilgiyi normal bir Hristiyan yaşamı olarak kabul eder. Üzücü, bayağı şapşalca bir hayatın alt düzeyinde yaşamakla tatmin olan birçok kutsal vardır. Yani birçok imanlı. Tanrı bizim bu yola girmemizi istemiyor. Bu bölümün güçsüz kutsallaştırması bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Günümüzde inanlıların bizlerin iman hayatını yaşayamayacağımızı bilmeleri, bunu kendi kendimize yapamayacağımızı öğrenmeleri gerekir. Yani yaşamlarımızı Tanrı'nın ruhuna teslim edip, bizim kendimiz için yapamadığımızı onun bizim için yapmasına izin vermemiz gerekir. Birçok imanlı iman yaşamının nasıl olması gerektiğini görmek için Musa'nın yasasına bakar. Şimdi Pavlos Musa'nın yasasının imanlının üzerinde hiçbir hakkı olmadığını gösterecek. Aslında yasa insanı ölüme mahkum etmiştir. Bir suçlama hizmetidir yasa. Sizi ölüme mahkum eden hakimi bulup nasıl yaşamanız gerektiğini soramazsınız. Çözüm başka yerdedir. Ruhsal yasayı tanıyanlara söylüyorum diyor Pavlos Romalılar 7. bölüm 1. ayette. Ruhsal yasanın insan üzerindeki egemenliğinin insanın yaşam süresiyle kısıtlı olduğunu bilmiyor musunuz? Ruhsal yasa, eski deyimle şeriat, bir insanın yaşadığı sürece ona egemendir. Kişi ölünce ruhsal yasanın onun üzerindeki etkisi ve yetkisi yoktur. Ruhsal yasanın dünyasından göç eder o. Ruhsal yasayla ilişkisini keser. Ruhsal yasanın insan üzerindeki yetkisi zamanla kısıtlıdır. Kişinin ölümüyle sona erer. Bilmiyor musunuz sözü Pavlos'un mektuplarında tekrar ve tekrar gördüğümüz bir sözdür. Bunu olumlu bir soruya dönüştürürsek, bu kadar cahil misiniz olur. Pavlos ne diyor? Bu kadar cahil misiniz? Bilmiyor musunuz dediğinde kardeşlerin bilmediğinden emin olabilirsiniz. Kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Musa'nın yasası 1000 yıldan fazla bir süredir yasaya taraftar ve yasayı benimsemiş bir diyarda Tanrı'nın seçilmiş halkı tarafından sınanıyordu. Ve yasa sadece bir halka değil bir diyara verilmişti. Buna karşın İsrail yasayı yerine getiremedi. Stefanos'un Yahudiler karşısında, din adamları karşısında kendisini savunmasında melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler dediğinizi hatırlayın. Elçi Petros bunun ne bizim ne de atalarımızın taşıyabildiği bir boyunduruk olduğunu söyler. Şimdi Pavlos harika olduğunu düşündüğüm bir örnek veriyor. Ne yazık ki insanlar bu sözlerden evlilik ve boşanma hakkında kurallar çıkarıyorlar. Oysa Pavlos burada evlilik ve boşanmadan söz etmiyor. Bunun yerine iyice yerleşmiş ve bildirilmiş bir yasa aracılığıyla bir kadının yaşayan kocasına bağlı olduğunu ve ölümün kendisini karılık konumundan özgür kıldığını söylüyor. Örneğin diyor Romalılar 7. bölüm 2. ayette, evli bir kadın kocası yaşadığı sürece ona yasayla bağlıdır. Ama kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür kılınır. Evli kadın kocası yaşadıkça yasayla kocasına bağlıdır. Ama kocası ölürse kocayla ilgili yasadan özgür olur. Yani eğer adam ölürse kadın artık o yasaya bağlı değildir. Başka deyişle kadın artık onunla evli değildir. Şöyle ki diyor Romalılar 7. bölüm 3. ayette, kocası yaşarken başka bir erkeğe varırsa zina etmiş sayılır. Oysa kocası ölürse bu yasadan özgürdür. Başka bir erkeğe varırsa da zina etmiş olmaz. Kocası daha hayattayken başka bir erkekle ilişki kurarsa kadın zina etmiş olur. Evliliğini sarsan bir bağlantıya girmiş olur. Evlenirken kocasına vermiş olduğu sözü bozar. Ama kocası ölürse yasa gereğince kocasına sadık kalacağına verdiği sözden özgür olur. Yasa artık onu kocasına bağlamaz. Başka bir erkekle yasal yoldan evlenebilir. Yani kocaya varınca zina etmiş olmaz. Artık başkasına varmaya özgürdür diyor. Bu özgürlükte kime varıyoruz? Ölüler arasından dirilen İsa Mesih'e varıyoruz. Mesih'in ölümüyle ruhsal yasaya bağlılığımız sona erdi ve şimdi ölüler arasından dirilen Mesih'e bağlanmaya özgürüz. Ruhsal yasa oldukça sertti. Her zaman yanlışlıklarımızı yüzümüze vuruyordu. Onunla hiç rahat edemiyorduk. Hatta ondan korkuyorduk. İsa Mesih ne iyi koca. Onun kayrası bize o kadar bağışlandı ki değerli dostum, ondan korkmuyoruz. Bizi rahatsız eden her şeyi ona çekinmeden getirebiliyoruz. Ona her geldiğimizde bizi yeniden bağışlıyor, bizi teselli ediyor ve sevgisini, kayrasını sürekli olarak bizlere anımsatıyor.